أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Böyle başladığını öğrendik Peygamberimizin sohbetine, konuşmasına, mesajına, vaazına, nasihatına böyle başlıyor Peygamberimiz. Yani zamanımızla ilgili çok kullandığımız kelimeleri kullanınca gerçi sonuç ayıp çıkacak ama dinsel bir konuşma yapacağında Peygamberimiz böyle başlarmış. Peki dinsel olmayan konuşması onun olmaz ki zaten. Onun baştan sona hayatı hep dindir, dindarlıktır, diniliktir, hep dinselliktir. Çünkü hep peygamberdir. Peygamber olduğu günden vefat ettiği güne kadar Allah'ın peygamberi, görevlisi, habercisi ve elçisidir. O bütün yaptıklarını Allah'ın kontrolünde yapar. Ya kendi kendine aldığı bir kararın ürünü yapar ama onaylanmışsa yine dindir. Ya da Allah'ın özel olarak kendisine bildirdiği bilgi çerçevesinde yapar, zaten dindir. İşte aleyhissalatü vesselam bu tür konuşmalara böyle başlıyor diye biz de öyle başlamaya çalıştık. Allah'a hamd ediyoruz. Onu hamde layık, övgüye layık biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam gönderiyoruz. Layık olduğu vesile Allah kabul buyursun diyoruz. Sonra Allah'a dualar ediyoruz. Hamd etmemiz yanında istiğfar ediyoruz. Hayırlar istiyoruz Allah'tan. Eksikliklerimizi tam kabul et diyoruz. Sonra amellerimizin kötülükleri, yanlışları var. Elbette onlardan Allah'a sığınıyoruz. Cehennemlik olmaktan cehenneme götürücü amellerden Allah'a sığınıyoruz. Veya amellerimizin sonunda bizim başımıza bela olmasından Allah'a sığınıyoruz. İşte Allah'ı böyle kendisine layık biçimde metü sena ettikten sonra şehadet ediyoruz ki ondan başka ilah yoktur. Şehit olmaya razıyız. Can verme pahasına söylüyoruz ki hayatımıza karışmaya sadece o yetkili ilahımız odur. Ve Muhammed Aleyhisselam da onun bu anlamda kuludur, elçisidir, rasulüdür. En'am suresi okuyorduk. İşin Türkçesi ben okuyordum. Ben kendim öğrendiklerimi hatırlamaya çalışıyordum. Siz de sesli düşündüğüm için duyuyordunuz. Yani bana bakın, ben size bir En'am suresi okuyayım, iyi bir Müslüman olun. Değil. Allah şaşırtmasın. Ama bakar mısınız? Eğer dinlerseniz lütfen, ama değilse ben zaten gündemde tutmak zorundayım. Yani ben bu sureyi ve tabii diğer sureleri de anlamak, hatırlamak, gündemde tutmak zorundayım. Düşüncemin altyapısını bunlar oluşturmalı. Onun için birilerine duyurmalıyım, sesli düşünmeliyim. Eğer kabul buyurursanız, lütfederseniz, acaba dinlerseniz, ben de hiç olmasa daha rahat gündem yapar, gündem oluştururum, şeklinde bir teklifime siz evet diyorsanız, artık siz de nasibiniz kadar paylaşmış olursunuz sureyi. Ama ben En'am suresiyle düşünüyorum. 115. ayette kalmıştım. Bir ayet öncesi, iki ayet öncesinden sözü buraya getirelim inşallah. İşte böyle demişti 112. ayet. Allah, peygamberliğin her bir birimi karşıtı, şeytanların vesveselerini, desiselerini, numaralarını, düşmanca hareket tarzlarını ortaya koymuş. Yani, hayata karışan peygamber bölümü, peygamber mesajı varsa, hayatı düzenleyen, mutlaka insanlar ve cinlerin, şeytanlarından da düşmanlık yapanların o konuda bir istekleri, arzuları olacak. Böyle konulmuş bu kural. Her yerde, her zaman, her mekanda, hayatın her kademesinde insan, aynı anda, aynı durumda, aynı mekanda, cennet imkanı ile cehennem imkanını beraber yaşar. Yani, ya peygamberlere doğru döner, onları dinler, ellerinden tutar, mesajlarından tutar cennete doğru, ya da cin ve insan şeytanlarının düşmanca tavırlarından yana onların taraftarı olur ve cehenneme doğru. Onlar birbirlerine, onlar herkese, onlar birilerine, onlar insanlara, onlar cinlere aldatıcı yaldızlı sözler fısıldayıp dururlar, vahyederler. Ama bu onların güçlü, kuvvetli, her şey yapabilir oldukları anlamına gelmez. Gelmesin, öyle anlamayın. Çünkü Rabbin dileseydi elbette yapamayacaklardı. Ama bir imtihan salonu, böyle murad etmiş Allah. Yani Adem'i yaratmış. Fakat aynı sahnede iblis de var. Sırat-ı müstakim böyle. Bakıyoruz Kur'an'a. Bu sırat-ı müstakim denilen şey, sonu cennet olan bir yoldur. Bu yolun başında Adem Aleyhisselam var. Bu yolun, evet düpedüz, hiç eğriliği büğrülü olmayan bir yol ama, o yolda giden için, peki sapakları, çıkışları, ayrılma noktaları var mı? İnsanlar isterlerse ayrılabilirler. O yola bir giren bir daha çıkmaz değil. İsteyen istediği yerde çıkabilecek. Öyle yaratmış Allah bu yolu. Hatta ondan dolayı değişik ana sapış noktalarına peygamberler yerleştirmiş tarih boyunca. Bize de onlar Kur'an'da haber edilmiş. Bakın cinsel sapıklık yolu. Lut aleyhisselam bekliyor, etmeyin, gitmeyin, ayrılmayın diye. Bakın dünyada ebedi kalacakmışçasına dünya ile iç içe olma sapış yolu. İşte Semud kavminin bu sapıklığının anlatılış noktasında Salih aleyhisselam. Dünyayı cennetleştirme sapış yolu, işte Ad kavminin bu sapış noktasında Hud aleyhisselam gibi peygamberler o yolların yol ayrım noktalarında bize sonu cennet olan asıl yolu, müstakim yolu göstermeye görevliler. Ama bu yolda şeytan da var. Çünkü bir sonraki Araf suresi, ثُمَّ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ diyor. Ben onlar adına o müstakim sıratında oturacağım. Onlara sağdan, soldan, önden, arkadan sapış sözleri burayla birleştirirsek zuhrufel kavli gurura ileteceğim. Onlara yaldızlı aldatıcı sözler göndereceğim. Sapmaya saptırmaya çalışacağım diyor. Ama yine aynı Kur'an bize inne rabbi ala sıratı müstakim der. Yani Rabbim da bu yolda. Bu nasıl yol? Aman ya Rabbi. Rabbim bu yolda. Ben bu yolda olmak zorundayım. Çünkü bu yolun sonu cennete gidecek. Ama şeytan da bu yolda. E Allah öyle istemiş. İmtihan böyle işte. Salıver onları. Takma o kadar. Yani kendilerince diledikleri gibi vahiler, aldatmalar, aldatıcı, yaldızlı, süslü sözler peşinde olsunlar. Salıver olsun olduğu kadar bakalım. Onlar kendi iftiralarıyla baş başa, bırak gitsin onlar diyordu Allah. Peki nedenmiş onların bu yaldızlı sözleri? Ne bekliyorlarmış? Ahirete inanmayan, ahiret endişesi taşımayan, ahiret güvencesini yitirmiş insanların kalplerine bu bir ikna yolu olsun diye. Onlar böylece ikna edilsinler diye, dahası razı olsunlar sonunda, bir de dalıp yüzdükleri iftiraları, yanlışları, isyanları, şirkleri, şeytanlıkları peşi sıra varsınlar gitsinler diye. Onları öyle bırakıyor Allah. Şimdi söz sırası bizde soruyoruz. Yani efe gayrallahi ebtagi hakemen ve huvellezi enzele ileykümül kitabe mufassale. Allah ki kitabı mufassal biçimde indirmiş. Açık, ayan beyan, net, fasıl fasıl, tafsilatlı olarak açıklamalı, her çeşidiyle açıklamalı olarak indirmişken böyle bir kitap indiren Allah ortada, o var, o benim Rabbim, ilahım ama ben başka hakem arayacağım öyle mi? وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Dahası kendilerine kitap verilenler de biliyorlar aslında bu Allah'ın kitap gönderme işini, hakkın hakikatin yaşanması adına Allah insanlara kitap indiriyor. Öyleyse فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Boş geç. Dinleme, şüphecilerden, tereddüt edenlerden olma. Olsun, varsın desinler, ne derlerse desinler, dediklerine yani şüphe edenler gibi, acaba diyenler gibi olma, takılı kalma onların dediklerine veya onların tavırlarına. Her çeşidine takılı kalma, yani sana başka hakem bulduklarına takılı kalma. Ya da gerçekten bildikleri halde inanmadıklarına takılı kalma. Kitap bu kadar ayan beyan tafsilatlı olduğu halde neden insanlar başka kitaplar arıyor diye takılı kalma. Yani hayat bu. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Ama şunu bil ki şunu bilelim ki ve onlar da bilsinler ki ve temmet kelimetu rabbike sıdkan ve adla. Allah'ın kelimeleri hem sıdkan hem adlen tas tamamdır. Yani doğruluk ve adalet olarak düşünülünce Allah'ın kelimelerinde, yasasında, yazgısında, mesajında, dediklerinde, istediklerinde bir eksiklik bulamazsınız. Mümkün değil. Hem doğruluk açısından hem de adalet açısından. Kelime Türkçe dil bilgisinde işte hecelerin bir araya getirildiğinde bize bir şeylerin bir bölümünü, bir parçasını, bir varlığın adı, bir varlığın hareketi, bir düşüncenin altyapısı gibi bir şeyler anlatan o tek bölüm söz. Hani soba diyorsunuz veya kapı diyorsunuz ya da namus veya arkadaş diyorsunuz, acıktım, yesene diyorsunuz gibi bütün bunlar işte birer kelime. Peki ama Arapça'da o daha farklı. Yani derli toplu bir anlatım bütünü demek manasına, mesela kelime-i tevhid, tevhid kelimesi. O bir tek kelime değil Türkçedeki gibi. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, birleme kelimesi dediğimiz bu kelime aslında iki anlam, iki yönlü de üstelik. Hem bir la ilahe illallah'ı var, hem bir de Muhammedur Resulullah'ı var. Yani etti iki bölüm. Hatta bunun birinci bölümünü de tekrar gündemde tutarsak, la ilahesi var, bir de illallahı var. Yani bütün ilahları reddedeceksin, sadece Allah'ı kabul edeceksin. İşte kelimenin Arapça'da karşılığı böyle. Yani anlamlar bütünü olarak şöyle pek çok şeyi bir arada derli toplu söyleme bölümüne kelime diyoruz. Yani bir mesaj diyebilirsiniz, bir yasa diyebilirsiniz, bir yazgı diyebilirsiniz, Allah'ın sözü diyebilirsiniz. İşte bütün bunları kelimeyle ifade edelim. Hatta mesela aleyhissalatü vesselam Efendimizin öyle duaları var. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min külli şeyin ve hâmmetin gibi veya min şerri mâ halak gibi. İşte bunlar da kelime denilince anlaşılacak gerçeği herhalde ifade etmeye çalıştım. Oradan hareketle Allah bir şey demişse, yani velev ennenâ demişse değil, bir ayet göndermişse, bir sure göndermişse veya bir 10 ayette, bir 20 ayette, bir 5 ayette bir konu anlatmışsa ya da bütün bir Kur'an'da bir aile veya sosyal ilişkiler ya da Allah'a kulluk, şirkten uzak olmak, tevhidi kabullenmek, yarın ahiretin varlığı, ölüp yeniden dirilip ve hesaba çekileceğimiz gerçekleri gibi kimi konular böyle kelime kelime, fasıl fasıl anlatılmışsa, İşte o anlatılanlardan her biri ya sıdkan ya adlen tas tamamdır. Peki sıdkan tas tamam olmak, adlen tas tamam olmak? İnsanların konuşmalarını iki ana grupta toplayabilirsiniz. Ya size bir şeylerin haberini verir o konuşmalar. Mesela çay demlendi ya da acıktım veya bu elbise yemyeşil, aa öyle değil kıpkırmızı. Bunlar haber cümleleri ya da onların ötesinde farklı bir anlamı vardır o cümlelerin, farklı cümleler bu sefer. O da hüküm cümlesi diyoruz. İnsanlar çay içmeli, çay 3 defa içilmeli ya da çay 3 lev kuralına uygun olmalı. Böyle dudaktan dudağa kadar dolu, dudak renginde ve işte dudağa yakıcı sıcaklıkta gibi. Yani bir kural bakın gördüğünüz gibi. Veya insanlar kırmızı elbise giymemeli, yeşil elbiseyi evlerine almamalı ya da herkes yeşil elbise de herkes kırmızı elbise giymeli gibi hüküm cümleleri. Acıkanlar bağırmalı ya da acıktım insan susup oturmalı. Bakın bunlar da adlen, diğerleri de sıdkan, doğru ya da yanlış olabilecekler. Yani bir cümle haber cümlesi ise, bir şeyin varlığını, yokluğunu, olmasını, olmamasını haber ediyorsa, bu cümle ya doğru ya yanlıştır. Evet, ama bir de bir hüküm cümlesi ise, insan günde 2,5 litre su içmeli, yok öyle değil 5 litre içmeli. Bu da ya adalet, ya zıttı, yanlış, Yani ya olmalı ya olmamalı, ya doğru ya yanlışını Arapçada böyle sıdkan ve adla olarak anlatıyoruz. İşte Allah bir konuda haber verdiyse doğru, olsun dediyse doğru, var dediyse doğru, yok dediyse doğrudur. Allah bir konuda bir şey söylediyse, bu bir şeyin olmasının güzelliğini anlatıyorsa da doğru, yanlışlığını anlatıyorsa da doğrudur. Yani Allah ne dediyse doğrudur. Verdiği haberler de doğru. Adem'i topraktan yarattım dediyse doğru, tarihte Ad kavmi vardı dediyse o da doğrudur. Yani ne demişse, ne söylemişse, hem haber olarak verdiği, söylediği her şey, hem de hüküm olarak söylediği her şey, Allah'ın tas tamam kelimeleridir. La mubeddile li kelimati. Zaten onun yasasını, yasalarını, kelimelerini değiştirmeye kimsenin gücü yok ki. Yani şöyle düşünemiyoruz. Allah, haşa ve kella, köşkünde oturan birisi değil ki. Elçisini gönderse, git, benim hani elçim var ya, Mekke'de Muhammed'in oğlu, seçmiştim onu. Ona 3-5 ayet götür bakalım. Hangisini alırsan zaten hepsini göndereceğim. Böyle olur mu? Düşünebildiniz mi? Peki giderken yolunu kestiler haramiler, 40 harami. Hatta köprüyü uçurdular, düşürdüler aşağıya. Aldılar o ayetleri onun elinden. Sonra al bakalım şunları. Muhammed anlamaz bu işi, sen bunu götür. Tanrı'dan de idare etsin bakalım. Şimdi de bunlar gitsin diyebilirler mi? İsterseniz okuyun Cin suresini. Mümkün değil. Kesinlikle. Yani Allah mesajını gönderiyor, göndermeye de la alettayin, hadi ne yaparsan yap diye Cebrail'i salıvermiyor bile. Oysa Cebrail aslında gerçekten güçlü, kuvvetli birisi. Kimse onun önüne de geçemez ama buna rağmen yine de vahyin gidişi konusunda onu zaten Allah ayrıca destekliyor. Çünkü Allah öyle dininin sahibi olamayacak bir Allah değil ki, haşa. Çünkü fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. Yani vahiy gönderdiği görevli elçisi meleğin önden arkadan sağdan soldan gözeticilerle de korunduğu bir gerçek. Cin suresine bakıverin inşallah. Buna göre Allah'ın yasasını kimse değiştiremez. Peki gelmiş Kur'an'a girmiş bunlar. O günden bu yana, yani peygamber acaba bunları hepsini tam yazdırdı mı ki? Evet. Peki acaba unuttuğu var mı ki? Sana göre zaten hangisi kalmış ki? Yani insanlar biraz da ciddi olsalar, eğer gerçekten Kur'an konusunda kimi şüphelerini ciddiye alıp onları incelemeye almışlarsa buyursunlar, incelesinler. Ama ne yapacaklar? Yani o incelemenin sonunda ne çıkınca ne yapacaklar? Mesela bir beyefendi şöyle zorunlu yanında oturduğum bir anda ayrılmak durumundaydım. Dedi, hoca sana bir soru soracağım. Hoca yok ama buyur dedim. Yani dedi, namazda, yani ben mesela o Arapçalarını bilemiyorum. Onlar Türkçe söylesem. Olur dedim, sen devam et. Ya dedi, ciddiye almadın herhalde. Galiba kendinden şüphe ediyorsun dedim. Bakın, Türkçe olsun mu olmasın mı derdinde değilim. Konu o değil, onu anlatmıyorum. Ya adam ciddi değil. Yani bana konu açıyor. Böylece ben konuşacağım, o da zevk alacak bundan. Ya da dalga geçecek, oyaladım diyecek veya benim kafamı bulandırmaya çalışacak. Çünkü ben Kur'an'ı duyurmaya, hadis öğretmeye gidiyorum o anda. Peki neden soruyor? Bilmem, bilmek zorunda da değilim. Ama hadi öyleyse buyur, sen ciddiysen yapıver diyorum. Ciddi değil adam, bunu kendisi de biliyor zaten. Yüzüne vurdun mu da bozuluyorsa, müsaade et de bozulma canım. Yani biz de o kadar firasetli olup söyleyeceksek söyleyelim elbette. Demek ki la mubeddile li kelimati, Allah'ın yasalarını değiştirecek hiç kimse yoktur. Kur'an'da idiyse bile evet kimse değiştiremez. Kıyamete kadar da değişemeyecektir. Yani şunu demek istemiyorum. Kur'an'da ne varsa herkes aynı anlayacak ve onu aynen uygulayacak. Hayır, inanan inandığı gibi. Ben bunu değiştirerek uygulamak istiyorum diyenler değiştirir. Ben bunu ortadan kaldırıyorum diyen kaldırır. Mesela adamın biri Kur'an'ın başına otursa, ben 5 sayfada bir sayfayı yırtmak ve yakmak istiyorum dese, yırtar yakar. Tam tersi de olur. 5 sayfada bir sayfayı bırakıp 4'ünü de yakabilir. Olsun. Yani bu onun Kur'an'ı ortadan kaldırması anlamına gelmez ki. Kendisini aldatır ve öyle yapar. Yani bu dediğim rakamı çok görmeyin. 5 sayfada bir sayfa bırakan adam gene çok bırakmış. Bakın ki 600 sayfada 3-5 sayfa bırakan çok piyasada insan var. Ya ne yapmış onları? Yakmamış ama ilgiyi kesmiş, yoktan kapatmış, mühürlemiş, ayarlamış, koymuş kenara. Ben sizi yani gerektiği zaman yine bulurum. Endişe etmeyin, severim sizi. Yani kendinize iyi bakın demiş ve almış gitmiş başını galiba kim insanlar. Öyleyse tekrar dönüyoruz ayete. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Allah ne dediyse doğrudur. Türkçesi böyle. Allah ne dediyse doğrudur. Haber verdiyse de doğru, hükmettiyse de doğru. Yapın, yapmayın, alın, verin, durun, gidin, gelin. Gitmiş, gelmiş, yapmış, etmiş, sema şöyle, arz böyle, gidiş böyle, geliş böyle, ahiret böyle, kıyamet böyle. Ne dediyse Allah doğrudur ve tas tamam, eksiksiz ve noksansızdır. Peki, bunu değiştirecek de kimse yoktur. E belki az önce değiştirenlerden söz ettik. Bir başkası da yarısını yaktı, bir başkası üçte ikisini yaktı, evet. Ama kıyamete kadar bir insan, kıyamete kadar dönemde insanlardan herhangi biri, eğer ben Allah'ın gönderdiği peygamberime gelen Kur'an'ın baştan sona tümüne muhatap olmak istiyorum, onu bulup onun huzurunda onu öğrenmek, onunla dinimi tamamlamak, Allah'ın rıza ve gazap yollarını anlamak, sonunda cenneti hak etmek istiyorum derse, ondan bu imkanı hiç kimse alamaz, çatlasalar patlasalar da. Yeryüzünde, isterseniz gökyüzünde deyin. Zaman dilimlerinin tümünde, herhangi birinde yaşayan bir insan, ben peygamberime gelen Kur'an'ı istiyorum. Onu görmek, onu tanımak, onu anlamak istiyorum. O asıl olan, yani peygambere gelen Kur'an, peygamberin bana getirdiği Kur'an, şu Fatiha'dan Nas'a denilen Kur'an, bütün Kur'an neyse, o Kur'an neymiş, ne değilmiş, ben bunu öğrenmek istiyorum derse, buna kimse engel olamaz. Evet, bir mealden okur. Adam hain değildir. Elbette öyle başlayalım. Yani hiç kimseyi hain diye damgalamaya kimsenin yetkisi yok. Net ispat edilmedikçe. Ama o adamın insan olmak haysiyetiyle eksikleri olacak. Çünkü herkes eksik ve noksan ama kimileri yanlış. Ya da herkes her zaman eksik ve noksan ama kimi durumlarda yanlış. Peki o adamın mealinden doğan yanlışlar ne yapacak? Devam. Sabırla, bıkmadan, usanmadan, ben peygamberimin anlattığı dini, ben peygamberimin yaşadığı dini, ben peygamberimin kendisine dayanıp da Müslümanlığı gerçekleştirdiği dini, kitabı öğrenmek istiyorum diyorsa bir Müslüman, ona ulaşır. Nasıl? Bir meal daha ama bir de Riyaz-ı Salih'in arada. Sonra bir daha meal, ama arada bir Buhari, sonra bir meal daha, arada bir Tirmizi okur. Peki ben bu kitapları bilmiyorum. O zaman sen Rudani oku, Taç oku, Buluğul Meram oku, Et-Tergib ve Et-Terhib oku. Sen, peki benim onlardan da haberim yok. El-Kafi oku, El-Vafi oku. Yani sen de bir başkasını oku. Ama yani peygamberimin sözleri diye bilinenler var ya, Kur'an diye de var olan bu ya, acaba onlar ve o bana neler anlatıyor? Sonra Taberi'den Razi'ye, Kurtubi'den Zemahşeri'ye, Elmalı merhumun yazdığı tefsire kadar nice tefsirlerle benden önce Kur'an'ı görüp öğrendiğine inandığım insanların o Kur'an'la ilgili yorumları, anlayışlarını da oku ki hepsi beraber sende peygamberin getirdiği Kur'an'ın anlayışını sağlayacaklar. Çünkü Kur'an'ın öyle bir özelliği var. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletihi akvem. Samimi, ciddi, gönülden davrananlara en doğru yolu, kıvamında bir kulluğu anlatan, gösteren, öğreten, hidayet eden bir özelliği var Kur'an'ın. Ve huve semiyul alim. Siz bilirsiniz. İsterseniz de yapmayın. Çünkü Allah İşiten, bilen, duyan, haberdar olan, yani sizi hesaba çekecek olandır. Yani bakın değilse öyle hesaba çekecek olandır diye anlatmasak ayetin bu bölümün ne ilgisini görebildiniz? Allah'ın bütün yasası, kelimeleri, sözleri, her şey haber verdiyse de, hükmettiyse de tas tamam ve doğru. Evet, bunu da değiştirecek kimse yok. Çünkü Allah işiten ve bilendir. Yani Allah bunları göndermiştir. Bizden kulluk istemektedir. Eksiği ve yanlışı yoktur. Tas tamam yerindedir. Noksanı yoktur. Ve işiten bilen olarak bizden haberdardır. Sonunda hesaba çekecektir. Ve in tuti' ekthera men fil ard yudilluke an sebilillah. Eğer sen yeryüzünde olanların pek çoğuna, yani ekserisine itaat ediverirsen, bak ki seni Allah yolundan saptırırlar. Eğer sen yeryüzündekilerin ekserisine itaat edersen, laflarını dinlersen, peşleri sıra gidersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Allahu Ekber. Sözün önce kime söylenildiğini biliyoruz. Peygamberimize diyor ki Allah, yeryüzünde yaşayan Kureyş mi? Dün onlar vardı etrafında. Peki Yemenliler, Gassanlılar, Habeşliler, İranlılar, Bizanslar, kim olursa yeryüzünde yaşayan insanların pek çoğu eğer kendilerini dinlerse peygamberi Allah yolundan saptıracaklar. Ne cüret, ne cesaret değil mi onların yaptığı? Ama onların hayatı bu. Herkes kendi inancının davetçisidir, biliyor musunuz? Kim neye inanıyorsa onu uygulamada davetçi durumda. Herkes öyle olsun istiyor. Hatta in yettebi'une illa zan. Kendilerinin zanna uyduklarını bile bilmiyorlar. Dahası ve inhum illa yahrusun. Sade atıyorlar. Farkında bile değiller. Ama Allah peygamberimize fark ettiriyor. Tekrar dönüyoruz başa. Yeryüzünde yaşayan insanların kısmı azamı, ekserisi, hani yarıdan çoğu mu? Öyle anlaşılmaz. %80 dediğimiz gibi bir ifade bu. Ekseri olunca. Çünkü yarıyı bir geçince ekser olmaz. %60, %70 değil. Hatta 4'te 3'ten daha fazla gidin. Evet, 5'te 4 filan şöyle. %80'i eğer sen onları dinlersen, itaat edersen, peki geri kalan %20'si dinlesen onlar Allah yoluna saptırmazlar mı? Yani o günkü Müslümanların sayısı öyle değil. Dahası, yani azıcık bir Müslüman ya da bazıları böyle daha ılımlı, daha insanlar herkes sapsın sapılsın diye uğraşmayan, daha hain ve zalim durumda değiller. Ama eğer insanlar Allah'a gönül vermemişlerse, eğer insanlar peygamberle bütünleşmemişlerse inanç boyutunda, eğer insanlar iradelerini, benliklerini, kimliklerini vahye teslim etmemişlerse, yani onları dinleyen peygamber de olsa, imkan bulurlarsa saptırmaya çalışırlar. O zaman ey Müslüman, ben aynada bana söylüyorum, sen de kendini anla. O zaman ey Müslüman, söyle kimi dinleyeceksin? Kıyafetin şöyle, tavrın böyle olsun. Kocalığın şöyle, karılığın böyle olsun. Esnaflığın şöyle, sofrada tavrın böyle olsun diyenler. Heyhat, ben çoğunu dinlesem, çoğu beni onları dinleyince yoldan saptıracaklar. Öyle değil mi? Söyleyin, size bugüne kadar hangi konuda, hangi probleminizde, hangi derdinizde kimler neler söylediler de aslında Allah'ı razı edecek yola gönderdiler sizi. Yani bir de Allah'a sor, bunu en iyi Allah bilir, gel beraber soralım diyenler olmadı gibi değil mi bu toplumda? Oysa peygambere bile öyleymiş. Bazen Allah rahmetiyle muamele etsin anne babalarımıza. Hani Kur'an öyle öğütler ya bize, öyle söyleyin, öyle dua edin diyordu. Yani anne babaları için Müslümanlar, ya Rabbi onlar beni küçükken rahmet, şefkat ve merhametle eğittiler, büyüttüler. Sen de onlara merhamet et diye dua edecektik ya, onun için Allah merhametini lütfetsin anam. Yani okula filan giderken nazlanırdık birbirimize. Derdim ki, ana, her gün işe giderken sana orada ne yapacağımı, kime nasıl davranacağımı, hatta hangi soruya nasıl cevap vereceğimi sorsam, belki önce, yani dalga geçmeyin, alay etmeyin benimle dersin ama, ana fıtrat budur, insan budur, devam edersem, ben samimi sormaya devam edersem, sen de yol göstermeye devam edersin. Gel bu konuyu bize bırak ana derdim. Öyle değil mi? Bakın isterseniz, hayatında ticareti kocasında gören nice kadınlar, sonunda kocalarının ticarette baş danışmanı oluyorlar. Evet, o tarif ediyor. Hatta araba kullanmayı hiç ömründe denememiş nice kadınların, kocalarının direktif veya işte direktör durumunda olduklarını görüyoruz. O ayarlıyor, dur, yavaş, önce, sonra, şuradan, buradan diye. Ama yani evet, öyle hani bir genel bir söz var tenkitçilerin tenkidi olarak. Evet, adam hiç ömründe yumurta yumurtlamamış olabilir ama yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu bilirmiş. Yani hiç araba kullanmamış olabilirmiş ama öyle değil anlatmaya çalıştığım. Onu ben de biliyorum. Ya ne? Birilerini dinlediniz mi size yol gösterirler. Yani o dinlediğiniz insanlar, akıl sorduğunuz insanlar, ne yapalım dediğiniz insanlar, gel beraber Allah'a ve Resulüne soralım demezler. Konu burada düğümleniyor. Odak noktası bu galiba. Öyleyse ayetin anlatmak istediğine ben şöyle bir sosyal bakış açısı söylesem. Sosyal hayatta hani ülkeler var, şehirler ya da devletler, her birinin bazen yöresel, bazen bölgesel, bazen de tüm hepsini hatta evrensel ilgilendiren, tümünü ilgilendiren dertleri olur. O dertlerin çözümü konusunda kafa yoran, görevli rolü oynayan, öyle bir elbise giyen insanlar değişik yorumlar, kafa yormaların ucuna, önüne, kenarına, köşesine, bir de bu işi topluma yansıtma programları düzenlerler. Yani bir de bunu mesela öğretmenlere sorsak, 5 tane öğretmen seçmiştir, sorarlar. Ekranda gösterirler bunu. Ama bir de doktorlara, hani herkes ilgilendiriyor. İyi de yani doktorlar sağlıkçı, öyleyse bir de hemşire hanımlara, yok efendim bir de çöpçü beyefendilere. Sonra başka marangozundan atölyedekine, işçisinden amirine, fabrikasından fabrikatörüne, birilerine sormayı, bunun objektif bir çözüm olduğunu ispat için ana prensip kabul edip insanlara gösterirler. Evet. Ve fakat yani çoğunu, pek çoğunu, herkesi dinleyelim. İyi de ekserisi bizi Allah yolundan saptıracak dinlersek. Hani Allah'a ne zaman soracaktık ya? Allah'a sormamız gerekmez miydi? Dikkat ettiniz mi, hiç Allah'a sormuyorlar. Acaba bu konuda Kur'an ne der? Yani haşa, bunu Allah mı bilmez diye sormuyorlar. Yoksa en iyi ihtimalle bu insanlar bunun Allah'a sorulacağını mı bilmiyorlar? Tekrar edeyim mi? Yani bu insanlar neden Kur'an'a sormuyorlar? Galiba üçüncüyü diyemeyeceğimden iki ihtimal var. Bir, herhalde yani bunu Allah bilmez diye mi? Ya da peki sorsak da yani şimdi bu da Allah'a sorulur mu? Böyle ihtimaller olabilir ama acaba nasıl ki? Yok, bu insanlar galiba bilmiyorlardı ondan. Allah'a sorulacağını bilmiyorlar. Yani Kur'an'a da bunun sorulacağını, sünnette de bunun çözüme ulaşacağını bilmiyorlar. Ben yine en iyimser tavrımla burada karar kılıyorum. Peki, bu insanlar, bu beni saptıracak insanlar, peygamber danışsaydı onu bile saptıracak olan insanlar, Allah'ın yolundan dalalete sevk etmeye, cehennem yolunu onlara tarif etmeye çalışacak bu insanlar, kendiler ne yapıyorlar? İn yettebi'une illa zan. Sadece zanna uyuyorlar. Galiba, zannederim, herhalde, farz ederim, bana göre, diyelim ki örnek versem mesela. Hepsi bu kadar. Bu adamların yaptığı bu. Sondan başa okuyun böyle, baştan sona okuyun böyle. İyi ama yani kime? Nereye dayandınız beyefendi diyorsunuz? Adam gayet rahat. Şöyle biraz daha yaslanıyor, dayanıyor koltuğuna ve söylüyor. Ama öteki de kürek sapına dayanıyor. Ne fark eder? Bir başkası da hani bağ budama dönemindeydiyse ağaç dalına, o da o kendi dalı, o ya erik dalına yaslanıyor. O da ona dayanıp söylüyor. Başka yani insanlar Bakara'ya, Ali İmran'a, Enam'a, Araf'a dayanıp söylemiyorlar ki zaten. Hadi Buhari, Müslim öyle değil ki. Peki ne ya? Ve in hum illa yahrusun. Sadece atıyorlar. Saçmalıyorlar. Yani Kur'an'ın anlattığına göre yalan söyleyip saçmalamak anlamına bu atmasyon işi nasıl oldu bilmem. Şeytan Müslümanların diline yerleştiriverdi. Son dönemde duyuyor musunuz? Misal verecek adam ya da örnek verecek ya da faraza diyecek, diyelim ki diyecek, farz-ı muhal diyecek, bir şey söyleyecek, yok atıyorum diye başlıyor. Ya sen atıyorsan ben de almıyorum, tutmuyorum, at gitsin bana ne? Yani bu atmasyonun benim dünyamda yeri ne? Hadi yeri gelmişken bir fıkra anlatalım. Allah affetsin, Kur'an anlatırken fıkra. Ama bakıyoruz, ta ilk dönemlerden beri Kur'an'ın kimi kelimelerinin anlaşılması adına hatta cahiliye dönemi şiirlerinden alıntılar bile var. Ben de onun için söylesem. Bir delikanlı üniversite hayatının son sınavına giriyor. Kazandı, mezun olacak. Müderris olacak. Üniversite mezunu olacak. Yüksek tahsilli olacak. Kaybetti, bütün o güne kadarki tüm tahsil hayatı sıfırlanacak, bitecek. Ama nasıl çalışmış? Nasıl böyle yutmuş? Kitabı didik didik etmiş. Hocanın kitabı, imtihan edecek hocanın yazdığı kitap. Bulmuş kitabı, bin bir müşkilat. Yani Asya'yı mı karıştırmış, Avrupa'yı mı gezmiş, Afrika'da mı? Nerede bulduysa bir yerde bulmuş ve aman Allah'ım nasıl çalışmış. Baştan sona, sondan başa, şöyle kafasında hepsi canlı gözünün önünde şerit gibi gelecek tipte. Kemal-i edep ve hürmetle, büyük bir ciddiyetle hocasının huzuruna giriyor. Hoca soruyor sorusunu. Anlat bakalım evlat. Şöyle bir kendine geliyor. Bir bilgilerini tazeliyor. Bir içten besmele mi çekiyor mu çekmiyor mu? Başlıyor anlatmaya. Hoca her bir bölümün, her bir durağın, her bir nefeslenmenin sonunda atorsun diyormuş. Atıyorsun anlamına. Lehçesi öyleymiş hocanın. Atorsun. Oğlanın kafası bozuluyor. Canı sıkılıyor. Devam ediyor. Hoca yine atorsun. Tekrar başa alıyor. Yeniden sarıyor. Bir daha hatırlıyor. Tekrar ediyor. Hoca bir daha atorsun deyince kafası bozuluyor. Canı sıkılıyor. Fırlıyor. Masadan çıkıyor dışarıya. Kitabı kapıp geliyor. Üzerinde hocasının o şerefli adının yazılı olduğu, evet o kitap atıyorum, hocam diyor burada böyle yazıyor ve ben böyle anlatıyorum. Hoca kitabı çeviriyor kendine doğru. O da edeple, terbiyeyle, ciddiyetle kitaba şöyle bir bakıyor. Evet, aynen talebenin anlattığı gibi. Öyle yazıyor yani. Diyor ki, burada böyle yazıyorsa ben de atıyorum. Meğer o önceki dönem öyle bildiği, o kıt kanaat döneminde öyle zannettiği, öyle yazdığı zamana aitmiş. Son dönem baskılarını bulamamışmış bu talebe. Atormuş. Peki atana itibar edilir mi? Söyler misiniz? İn hum illa yahrusun. Sadece atıyorlar. Kafadan atıyorlar. Biraz ağır olmasın işkembeden atıyorlar. Evet. Çünkü Allah atıyorlar diyor. Kim o atanlar? Peygamber kendilerini dinleseydi saptıracak olanlar. Tabii. Peki. Yani peygamber kendilerine sorunca ne denilecekti? Ah, cennette kendileriyle beraber olacağımızı ümit ettiğimiz, beklediğimiz, duamız, niyazımız olan şerefli nesil sahabe-i kiram ne kadar da güzel söylüyor. Allahu ve Resuluhu alem. Peygamberimiz soruyor, bir edeptir, bir anlatım üslubudur, yöntemdir. Peygamberimiz de bunun karşılığında yani hadi ben öğrenmek istiyorum söyleyin bakalım gibi bir soru sormadan onlar biliyorlar. Ve diyorlar ki bunu en bilen Allah ve Resulüdür. Allah ve Resulü bu işi en bilendir. Tamam, hepsi bu kadar. Teslimiz ya Resulallah. Söyle hazırız bekliyoruz öğrenmeye diyorlar sanki. Demek ki 116. ayet. Ve in tuti ektara men fil ard. Pek çok insanı. Pek çok insanı dinlesen, itaat etsen, sözünü dinlesen. Yudilluke an sebilillah. Seni Allah yolundan saptırırlar. Ne o düşünceniz? Gelecek ay başlamak üzere eve mi başlıyorsunuz? Yani nasıl bir şey? Henüz daha netleşmedi değil mi? Biraz paranız birikti. Biraz da edinme yolları var kafanızda. Falanı falana, filanı filana bir akka bir tokka ettiniz mi size biraz da oradan para gelecek. az da borç mu, yapsam mı, değil mi, statünüz, durumunuz, tavrınız, vaadeniz filan, acaba ne yapsanız? Tamam, bir sorun, büyük bir sorun. Şimdi başlayın sormaya. Sağ komşulardan 3, 5, 7.ye, soldan 2, 4, 6.ye. Akrabalardan amca, dayı, hala ve teyzenin çocuklarına. Başka? Babanın amcası, dayısı ve teyzesinin torunlarına. Ya da ilkokuldan bu yana gitmediğiniz yere gittiğiniz, vardığınız yerde döndüğünüz insanlardan öteye. 3 defa beraber börek yediğiniz insanlara gibi değişik kıstaslar bulun ve sorun insanlara. Ev edineceğim, evleneceğim yani. Ay, evlenme olunca daha boyutu genişledi, o daha bir başka. Peki neler diyecekler? Neler demeyecekler diye sorsak. Neredeyse denilmeyecek bir şey bırakmayacaklar. Neler ve neler. Peki Allah'a sorsanız Resulüne bir şey der mi ki? Fikri var mı ki bu konuda? Peki ya evlenmek dedim. Mesela derin hocalardan biri. Yani gerçekten çok derin. Belki kendini bildim bileli okuyan birisi. Kendini bildi bileli okuyor. Öğrencisine nasihatta bulunuyor. Yavrum, evladım, bak evleneceksin. Evleneceğin hanım kız üniversite mezunu olsun. Velev arkeoloji, antropoloji, ne olursa olsun, hungaroloji mezunu ne olursa, ama yeter ki üniversite mezunu olsun. Çünkü senin evden çıkarken ona tutuşturduğun bir kitaptan gösterdiğin bölümleri akşama kadar fişlere yazar hazır eylerse sana, senin için hazırlayacağı baldan baklavadan daha hayırlıdır. Fesübhanallah. Sekreter mi alıyordu ki, yoksa asistan mı? Acayip. İnsanlar farklı. Nasıl düşündüklerini bilmiyoruz. Öyleyse evlenecek olanlar, ev yaptıracak olanlar, dükkan açacak ya da kapatacak olanlar, arkadaşıyla ilgiyi kesecek ya da selamlaşmaya başlayacak olanlar, Ramazan'ı karşılayacak ya da bayrama hazırlanacak olanlar, hülasa hayatının her döneminde, tüm zaman ve mekanlarda pozitif ve negatif eylemlerinin öncesinde irade beyanı durumunda bulunanlar, onu veya bunu seçme durumunda bulunanlar. İşte bu durumda insanlardan çoğu sizi Allah yolundan saptırır dinlerseniz öyle yapmayın. Ya Allah'a sorun, Resulüne sorun. Başka çare yok. Bir örnek vereyim. Pek çok boşanma hadisesi gelir kulağımıza, önümüze, elimize, gözümüze, kenarımıza. Öncesinden duyarız. Yani Allah için lütfen bir aracı olsanız, tabii Kur'an'ın öngördüğü bir görev. Hatta arayı bulmaya çalışırsanız, yuvaffikillah, Allah muvaffak kılar diyor Allah. Peki, becerirsek hay hay dediğimiz olur bazen ama mümkün oldukça ilgilenemem. Çünkü ortak dilim yok. Yani adam Çince, Fince, Japonca, Sanskritçe, yok Almanca, Fransızca, İngilizce konuşuyor. Ben bilmiyorum ki onun konuşmasını. Kim o adam dediğim gelin ve damat ve de ana babaları. Yani ben onların dilini bilmeyince de ben ilgilenmek istemiyorum. Kaçmıyorum ama ilgilenemiyorum. Dilim yok. Bir baba geldi, tanırım, biraz uzaktan akraba. Neredeyse dokunmasan ağlayacak. Çöküverdi direğin kenarına. Ama neymiş, 1,5 yıl olmuş, oğlunu evermişti biliyorum. Oğlunu da çok fazla tanımam da biraz işte. Ama boşanmak istiyorlarmış, neredeyse boşanacaklar. Ben ne yapacağım? Bir görüşsen. İyi de ben ne yapacağım? Yani görmediğim, bilmediğim, ayrı dünyaların insanları. Bunların kendi beyanlarına bağlı onları tanımamın anlamı yok ki. Ben tanımıyorum. Yani anladım ama çaresizim. İşte geldim, kapına geldim, ayağına geldim. Ya, düzensiz laflar, sevmediğim şeyler. Hele kalk da bir bakalım dedim. Bir görelim. Yani ben de bana müşteri olursa diye acaba diyorum yani. Hani belki biraz Allah peygamber öğretmeye, Kur'an sünnet tanıtmaya imkan bulursak. Hani düşmüş ya, Kur'an ipi uzatacaksın, mecburen tutacak. Düşmüş ya, hani denizde ya şimdi, yılan diye ben, yılan değil de hadis uzatınca hadise tutunacak çaresiz. Öyle zannederek adres aldım ve gittim. Hani kampanya hesabı değil, böyle mevsim gereği, normal iş. Vardım, selamun aleyküm selam. Hiç o güne kadar tanıdığım modellerin birine benzemiyor. Hani şöyle boşanma denilen bir yuva, bir ev varsa orada soğuk buz gibi bir hava eser yani. Bakışlar değişiktir, duruşlar, hareketler, sertlik, yumuşaklık çok farklıdır. Burada hiç öyle görmedim. Ne kadar tatlı, ne kadar yumuşak bir hava. Hayret. Neyse sabır dedim. Oturdum. Şöyle çek yat, çekmezsen otur işte ona. Onlar da karşıya oturdular. Ben dedim ki babanı biliyorum, sen beni biliyorsun. Babam böyle böyle bir konu açtı bana. Yani ben birinin güdümüyle arkadan kurmasıyla falan birileriyle bir iş yapacak değilim. Ben prensim hakkı. Ama haberdar oldum, size haber ediyorum. Konuşmaya evet diyorsanız konuşurum, değilse bir merhabalaşıp giderim. Yo, biz hazırız, konuşuruz. Ne var da dediler. E buyurun dedim. Hiç küsmemişler 1,5 yıl. Allahu Ekber. Hiç birbirlerine darılmamışlar. Kaşın var, gözün var dememişler, sert davranmamışlar, sadece sevmişler, sevgilerini ortaya koymuşlar, birbirler için yanmışlar, birbirler için ıslanmışlar, birbirlerini o kadar çok, o kadar çok sevmişler, halen seviyorlar. Evet, peki niye boşanacaksınız? Heyhat, şeytana bak nereden vurmuş. Efendim bunlar birbirlerini severek, anlaşarak evlenmişlermiş. Evet, ama ve lakin fakat... Anlamışlar ki karakterleri çok ayrı ve farklıymış. Evet. İşte böyle ayrı ve farklı karakterde iki kişinin yetiştireceği çocuktan hayır gelmez derdine tüm sevgilerine rağmen boşanmak zorundalarmış. Fe sübhanallah. Ama güzel değil mi? Tam bana müşteri. Evet. Çünkü zordalar. Çünkü istemeyerek boşanacaklar. Yani yanıyorlar, çare arıyorlar. Ne kadar hoş. Tam göndereceğimiz yere göndereceğiz. Neyse dedim, bunu konuşalım tabii, çok güzel bir konu ama sizin Allah'la aranız boyun bükük, peygamberle hiç görüşmüyorlar. Namaz yok, abdest yok, Kur'an yok, sünnet yok. Niye? Mezar, mezara hazırlık, ölüm, ölümden sonrası, ahiret, kıyamet, cennet, cehennem, ne bunlar? Hepsiyle ilgileri kalmamış. Eyvah. Peki gücümün yettiği, dilimin döndüğü kadar onlara şöyle indirgemeye çalışıp, onların seviyesine yükseltmeye çalışıp, yani bir regüle, bir ayar geçip, ben teklifimi sundum. Dedim ki dost işi size 5 maddelik bir reçete. Yani öyle herkese olmaz ama bak sizinki önemli. Acil durumdasınız. Savsaklamaya hakkımız yok. Çok önemli. 1-3 günde bir meal bitireceksiniz. Günde 200 sayfayla. Zor değil mi? Ama zor durumdalar. İlacın dozunu yüksek vereceksin. 2-5 günde Rudani denilen, hani 2000 sayfalık bir 5 ciltlik hadis kitabı var ya, onun yarısı, yani 1000 sayfası, günde 200 sayfayla 5 günde biter. Çok değil aslında, inanın. Bir 5-6 saatte bitiyor bu dediğim. Peki sonra 3 günde bir daha meal. Kur'an baştan sona 3 gün, evet, günde 200 sayfa okunur. Sonra 5 günde Rudani'nin öteki yarısı, 1000 sayfa daha. Böylece 5500 hadis daha okumuş olacaklar. 10.100 kadar hadis var orada. İşte 5000 kadar hadis. Sonra bir meal daha. Başta, ortada ve sonda birer meal. 3'er günde etti 9 gün. Bunların arasında da bir Rudani 5'er günden 10 gün etti 19 gün. Bunun nedenini, yani hadisleri, Kur'an'ı, Allah'a sormayı, peygambere sormayı, daha önemli işleri, yangında ilk kurtarılacak olanları, yanıyor olduklarını anlatmaya çalıştım. Hanım kızımız saf saf sormasın mı Allah'tan, teşekkürler ona. Peki dedi, bunları sesli mi okuyacağız? İlk defa deneme imkanı verdi Allah bana diye içten içe coştum ve sevindim. Evet dedim, tabii siz sesli okuyun. Çünkü tam böyle sıkışık durumdalar. Ben de bir deneme imkanı buluyorum. 200 sayfayı hiç sesli okutmamıştım kimseye. Hay hay dediler. Ve de çalışan bir bayan. Geliyor saat 6'da evine. Gece saat 12, 1-2'ye kadar biri yorulup, diğeri, öteki yorulup, bir iki dinleyerek okudular, okudular da 19 günde bitirdiler. Ben o ara tabii irtibat kuruyorum, telefonlaşıyorum, namaza başladıklarını öğreniyorum, teşvik, aman devam dememe gerek yok. Çünkü Kur'an sünnet onlara diyor diyeceğini. 20. gün görüştük ama uçuyorlar. Uçamıyorlar ya da kanat yok çünkü. Peki ne dersin dedim hanım kıza. Hani nikahta önce ona sorulur ya, evliliğin devamı konusunda ben hazırım dedi. Peki ya sen? Ben de hazırım. Hadi bakalım. Gül gibiler, çiçek gibiler, geçinip gidiyorlar. Öyle değil mi ama? Ben ne yapayım? Ben dersem atardım değil mi? Elbette. Bir örnek daha vereyim. Anlatmak istediğimi, ayetten anladığımı anlatmış olurum inşallah. Kocası ölen bir kızımızla iddet döneminde karşılaştık. Ne yapsam hocam dedi, babamın yanına mı, başka yere mi, evlensem mi, ölsem mi, kalsam mı, kocam, babam, kayınpederim filan mı? Değişik alternatifler önünde bocalamış. Dedim ki ben de bilirim ama elbette herkesin fikri var. Kime sorsan herkes bir çeşit şey söyleyecek. Ama ben seni en bilene göndereyim. Tam bilene, mükemmel bilene göndereyim. Gel şöyle yap dedim. Senin sorun ne derdin? Kocan öldü, bir çocukla dul kaldın, ne yapsan? Tamam. Bunu bir kağıda yaz. Ya Rabbi, bir çocukla dul kalan bir kulunum, ne yapmam gerektiğini sana sormaya huzuruna geldim. De ve bu soru kağıdı önünde, baştan sona Kur'an mealini herhangi bir mealden baştan sona oku. Mutlaka bir cümlelik bir cevap bulacaksın. Yaz onu kenara dedim. Allah şöyle dedi bana diye. Bu bir madde. İki, bir de Buhari gibi, Müslim gibi, Tirmizi gibi veya Taç gibi veya Rudani gibi. O dönem Rudani belki yoktu. Yani tüm konular içeren bir hadis kitabını baştan sona bir de ya Resulallah ne yapayım diye bir de onu oku. Bir de o cevabı yaz. Yani sorununu kafada canlı tutacak, önüne koyacak hatta yazılı olarak. Ve de ya Rabbi ne yapayım diye soracak. Ya Resulallah ne yapayım diye soracak. Buldukları cevabı da yazacak. İkincisi bu. Üç, bu iki cümleyi bir cümle haline getir. Yani Allah ve Resulü sana ne dedi olsun. Üçü de bitti. Bu kolay, yaparsın. Ve bunları bir ayda bitirmen daha güzel olur. En yani savsaklama. Ve dördüncüsü ki en önemlisi bu. Bu konuda dinine, imanına güvendiğin bir Müslümanla vardığın sonucu istişare et, tartış dedi. Çünkü insan fıtraten yaratılıştan taşıdığı bir özellikle anlamak istediği gibi okumaya, istediği gibi anlamaya ve dinlemeye meyyal yaratılmış. Acaba şartlı mı dinledi? Yoksa bulduğu gerçekten öyle miydi? Onu bir istişare etmesi yerinde olacak bir Müslümanla diye. İşte böyle yap ve o senin dinindir dedim. Değilse ben de bilirim. Ben atmamın anlamı yok. Herkes Allah'tan önce, herkes peygamberden önce ama bu konu şöyle ya da böyle olsun diye atıyorlar galiba. Etmeyelim. Çünkü insanlar bizi dinlerlerse saparlar. Öyle değil mi? En bilen bile ancak bunu bilirse doğru bilir. Yani hadi Allah'a, hadi Resulüne gidelim denilince doğrudur. Onun dışında doğru olmaz ki. Allah'a gidince doğru, peygambere gidince doğru. Başka doğrusu olmaz ki bu işin. Değilse in yettebiyona illa zan. Zanna uyarmış insanlar. Zan Kur'an-ı Kerim'de işte burada olduğu gibi bazen atmasyon bilgiler, hani Türkçedeki zan gibi kullanılır. Ve haktan bir şey ifade etmezler bir başka ayet. Yani öyle zan ifadeler var ki insanın kendi kendine atmasyon ifadeleridir. Bir zan daha vardır Kur'an'da. Yani hüsnü zan ve sui zan gibi yerde kullanılan iyi zan olabilecek. Çünkü onun bir bölümü günahtır diye ifade edilir. İnne ba'daz zan ismun. Zannın kimisi günah. Dolayısıyla kimisi günah değil olanı var. Yani karşıdakinin yok yok öyle değil. Aslında ben zannediyorum galiba şöyle bir iyi tavırla böyle yaptığı gibi zan var. Bir de Kur'an-ı Kerim'de bir zan kelimesi var ki o iman manasındadır. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ. Bakara suresinde görüyoruz. Ya da Hakka suresinde görüyoruz. اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ. Ben zaten bu işi zannediyordum. Yani adam amel defterini sağından almış, Hakka'dakini söylüyorum. Ve ha umukra'u kitabiye, okuyun benim kitabımı buyurun diye sevinçle coşuyor. Ve de diyor ki ben zaten hesaba çekileceğimi zannediyordum. Galiba bana öyle geliyor. Öyle olmaz. Oradaki zan imandır. Ama imanın kişiye yönelik netlik ifadesi zanla söylenir. Yani iman edilecek bir konunun Allah'la ifadesi ilimdir. Benim tarafımdan insanla ifadesi zan kelimesiyle ifade edilir. Değilse ben %100 neyin ne olduğunu ne diyeceğim? Ben dedim diye mi öyledir yani? Benimki bu kadar anlamına gelir. İşte onlar sadece zanla uyuyorlar. Galiba işte öyle atıyorlar. İnne rabbeke huve a'lemu men yadillu an sebilih. Senin Rabbin yolundan sapanı en bilen ve huve a'lemu bil muhtedin ve de hidayet üzere olanı da en bilendir. Yani hangi yol hidayet, hangi davranış hidayet, hangi hareket hidayet ya da tersine dalalettir? Bunu yoldan sapmadır. Bunu en iyi Allah bilir ki bu 117. ayetten sonra inşallah bir sonraki derse bu yollarda ilerleyen insanların davranış özelliklerine temas edilecek. Allah razı olacağı bir hayatta istihdam etsin. Sonu cennet olan bir hayat lütfetsin ve bu hayatta kolaylıklar ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.